Bu meseleyi ilk gündeme getiren kişi. Burada tabii Epikür'ün bir yaklaşımı var. Diyor ki Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister de kaldıramaz veya kaldırabilir ama kaldıramaz istemez. Ya da ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir. Yahut da hem kaldırmayı ister hem de kaldırabilir. Eğer ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa o her şeye kadir değildir diyor.
Fikir coğrafyasından bir başka yer programından herkese merhabalar. Her ay düzenli olarak yaptığımız programlardan birindeyiz. Bugün çok hassas, dikkat çeken bir konuyu konuşacağız, kötülük problemini. Ayrıca Baha Yılmaz Beyefendi de bizimle beraber, kendisi de yorumlarıyla, düşünceleriyle bize katkıda bulunacak. Kısaca şu şekilde giriş yapmak istiyorum. Yani yaşadığımız kötülüklerde, problemlerde, acılarda kaçınılmaz olarak bunu soruyoruz, sorguluyoruz. Neden bu kötülük başıma geldi? Tanrı'dan kötülük sadır olur mu? Ya da Tanrı kötülüğe müdahale eder mi? Ya da kötülüğün olmasına neden izin veriyor? Bu başlıklar altında konuyu ele almaya çalışacağız. Ben ilk olarak sözü Baha Bey'e vermek istiyorum. Oradan da sevgili hocam Şabrali Düzgün Bey de zaten bize bu noktada açıklamalarda bulunacak. Buyurun Baha Bey.
Çok teşekkür ederim öncelikle. Sizin programınızda hem sizinle hem Şaban Ali hocamla birlikte olmak benim için büyük bir keyif. O yüzden şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu kötülük meselesi bugünün sorunu değil. Yüzyıllardır tartışılan bir sorun bu. Fakat tabii bu meseleyi ilk tartışanlardan yani ilk gündeme getirenlerden birisi Epikür. Epikür bu meseleyi yani Tanrı'nın kötülüğü meselesini, diğer adıyla şer problemi de deniliyor buna. Affedersiniz. Bu meseleyi ilk gündeme getiren kişi. Burada tabii Epikür'ün bir yaklaşımı var. Diyor ki Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister de kaldıramaz veya kaldırabilir ama kaldıramaz istemez. Ya da ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir. Yahut da hem kaldırmayı ister hem de kaldırabilir. Eğer ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa o her şeye kadir değildir diyor. Ki bu durum Tanrı'nın karakteriyle de uyuşmayan bir şey. Yani Tanrı olma karakteriyle uyuşmayan bir şey. Eğer ortadan kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa o zaman Tanrı kötü niyetlidir gibi bir sonuca varıyoruz. Ki bu da Tanrı kavramıyla uyuşmuyor. Peki o zaman ne ortadan kaldırmayı istiyor ne de kaldırabiliyorsa hem kötü niyetlidir hem de her şeye kadir değildir anlamı çıkıyor. Şimdi tabii bütün bunlar bir mantık silsilesi. Zaman içerisinde de görüyoruz ki mesela David Hume bu konuda ciddi eleştirileri var. Ardından Eflatun yani batıdaki karşılığı Platon bir teodise geliştiriyor bu mesele. Yani Tanrı'yı savunan bir noktaya doğru geçiyor. Onun da bir yaklaşımı var. Bütün bunları bilmiyorum. Hocamızla istişare edebilir miyiz? Süremiz yetişir mi? Mesela Augustinus yine bir teodise geliştiriyor. Leibniz bir teodise geliştiriyor. Fakat tabii bu meselenin karşısında Kant, Schopenhauer gibi batıyı oluşturan, batının temel arka planını oluşturan düşünürler de bunun karşısında duruyorlar. Yani Tanrı'yı ciddi bir şekilde kötülük sorunuyla tartışmaya açıyorlar. Bizde ise bize baktığımızda aslında bu meselenin tartışıldığını da görüyoruz. Yani bu kötülük meselesinin. Fakat tabii çok kolay da bir mesele değil. Benim mesela Şaban Ali hocamı hayranlığım buradan kaynaklanıyor. Çünkü çok rahatlıkla bu meseleyi tartışabiliyor ve konuşabiliyor.
Böyle bir hayranlık var mıydı Baha Bey ya? Bunu daha önce söylemediniz, bunu duydum.
Hocam olur mu öyle şey? Bunları bugün yani bugün tartışmak, konuşmak gerçekten çok kolay iş değil. Böyle delikanlılığa falan sürdürmemek için hani şey yapıyorum ama gerçekten zor işler bunlar. Şimdi İslam düşüncesinde hocam gördüğüm kadarıyla tasavvuf bu konuyla biraz ilgilenmiş. Biraz değil, zirvelerde ilgilenen bir sürü isim var bu konuyla. Mesela İbn-i Sina bu konuyla ilgili olarak şöyle bir tek cümlede bir çıkışı var. Diyor ki iyilik varlıktır diyor, kötülük yokluktur diyor. Şimdi bu bir dualite gibi gözüküyor ama bence dualite değil. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir yaklaşım sergiliyor. Yine aynı kaynaktan beslendikleri için iyilik varlıktır, kötülük yokluktur diyor. Son dönemde de Bediüzzaman'ın bu konuyla ilgili bir çıkışı var, bir yaklaşımı var. O da diyor ki iyiliğin kaynağı kötülüktür. Pardon, iyiliğin kaynağı varlıktır, kötülüğün kaynağı yokluktur. Hocam, tüm bu tartışmalar eşliğinde Tanrı varsa eğer, ben de temel bir soruyla başlayayım burada. Neden kötülüklerin olmasına müsaade ediyor? Çünkü bütün bir Batı düşüncesinde, hatta teolojisinde bu sorun, bu problematik çok sıkı bir şekilde tartışılıyor. Halen de tartışılmaya devam ediliyor. Biz buna nasıl bir çıkış yolu bulacağız? Ne dersiniz?
Teşekkür ediyorum sevgili Rüveyda, güzel bir giriş yaptı ve Vahabe'ye de biraz felsefi ve teolojik arka plan sağladı. Bazen biz bu tür konuları konuşurken ve argümantasyon yaparken meseleyi açığa kavuşturmaktan ziyade üstünü örtebiliyoruz. Yani benim en çok korktuğum kendi fonksiyonumuzu, yani konuşan insanlar olarak, belki tarihteki işte alimler olarak, sizin referansta bulunduğunuz isimler olarak, ben öyle bir bakış açım var. Bir meseleyi analiz ederken bir bilgin, bir filozof, bir düşünür meseleyi gerçekten bir vuzuha kavuşturuyor, açık açık daha kristalize ediyor ve anlaşılır hale mi getiriyor? Yoksa kullandığı terimler, terminoloji meselenin konuşulmasını engelliyor, üstünü örtüyor, anlaşılmaz hale getiriyor. Belki bir çözüm ürettiğini düşünüyor, o da aslında yanlış. Felsefe tarihinin kötülük meselesini tartışmasında aslında çok büyük sapmalar var, yanlışlıklar var. Yani orada örnek, kötü Tanrı'yla irtibatlandırmıyor felsefe hiçbir şekilde. Yani Tanrı kavramının var olduğu, Allah'tan bahsettiğimiz her bağlamda yanına şunu ekledi metafizik. İyidir, kamildir, mutlak anlamda tamdır, bir eksikliği yoktur. Bilgisi mutlaktır, kudreti mutlaktır. Yani hiçbir eksikliği, kötü değil, eksik değil. Bu bilgisel olarak böyledir, kudret olarak böyledir, iyilik olarak böyledir diye. Bütün bunları Tanrı'yla ilgili kavramsallaştırmayı, başka bir ifadeyle Tanrı kavramının içeriğini bu mükemmelliklerle doldurduktan sonra Tanrı kötülüğe neden izin veriyor? Sorusu aslında bir paradoks içeriyor. Kötülük, iyi bir insandan kötülük, yani çok iyi bildiğiniz bir komşu, melek gibi bir insan, bulunduğunuz çevrede bir hırsızlık, bir arsızlık olduğu zaman şüpheliler listesi içerisinde polise o iyi insanın adını vermezsiniz bile. Çünkü bilirsiniz ki ondan böyle bir şey sadır olmaz, bu yapmaz. Peki Tanrı kavramı bu kadar metafiziksel olarak kemal ile tanımladığımız kavramı, kötülük söz konusu olunca nasıl denklemin içerisine felsefe ve teoloji sokuyor? Bu paradoks. Dolayısıyla meseleyi çözmekten ziyade bana sorarsanız çözülmez hale getiriyor. Bunu hayatı olumlayan bir forma, yani bir meseleyi tartışıyorsanız, ben kötülük meselesinde şöyle bakmayı tercih ediyorum. Bir meseleyi tartışıyorsanız o meselenin tartışması bittikten sonra hayatı olumlayan, hayatı yaşamaya değer kılan bir çıktı, bir sonuç ürettiğinizde ancak tartışma değerlidir. Kötülüğün bu anlamda varlığı bir iyiliğe hizmet edebilir. Peki bunu yapıyor mu? Yani kötülüğe ilişkin tartışmalarımız hayatı olumlayan, hayatı daha yaşanabilir bir forma çevirmek için bizi motive eden, enerji veren, varsa orada bir darboğaz, oradan çıkmak için bizi can havliyle buradan çıkın kardeşim diyen bir sonuca mı götürüyor? Yoksa tam tersi, bu mukadder, öyle görünüyor. Tarihin akışı bu tür döngülerle yürüyor. Bu mukadder, tarihin yasası insan olmanın gereği bu tür imtihanlar, bu tür varlıkla da yoklukla da imtihan edilmek, iyilikle de kötülükle de imtihan edilmek. Dolayısıyla insansanız kardeşim, bu sizin doğal olarak başınıza gelebilecek bir döngüdür. Bu imtihan. Şimdi mesela imtihan kavramını burada devreye sokmak yine meselenin çözülmesine değil, çözümlenmesine değil, tam tersi çözümsüzlüğüne itiyor. Benim sorum şuydu: kötülük meselesini tartışırken, tartışma bittiğinde hayatı olumlayan, insana bir çıkış kapısı gösteren bir çözüme mi ulaşıyoruz, yoksa tam tersi mi? Ben bugünkü kötülük tartışmalarında tam tersi bir istikamete gittiğimizi düşündüğüm için, genelde bizim ulemanın da geçmişte filozofların da koyduğu şablonda Allah'ı, Tanrı kavramını denklemin içerisine koymalarını ben doğru bulmuyorum. Batı'da biliyorsunuz 1755 Lisbon depreminden sonra bu teodise meselesi, yani iyi olan bir tanrı ile kötü olan bu tür eylemler, doğal eylemler, deprem gibi, ya da ahlaki eylemler, insanların elinden çıkan kötülükler gibi, nasıl uzlaştıracağız? Tanrı kavramı iyi, burada kötülük var. Nasıl uzlaştıracağız?
Kötülüğü tanımlama yoluna gidiyorlar hocam. Yani dediğiniz gibi, kötülüğü tanımlama yoluna gidiyorlar. Sizin ya, dediğiniz bir paradoksu görünce bari kötülüğü anlayalım ve Tanrı ile olan ilişkisine bakalım gibi. Kesinlikle çok
yani haklısınız. Yani filozofların yaptıkları 1755 Lisbon depremi, yani 9.5'lik Richter ölçeğine göre 9.5'luk bir şiddetteki deprem olarak tarihe geçmiş. Yaklaşık 100 bin kişilik Lisbon şehrinden 95 bin kişinin öldüğü kabul ediliyor. Şehir yok oluyor yani, yangınla, tsunami ile ve depremle. Bundan sonra bu mesele, şimdi böyle bir kötülüğü teoloji şöyle tartışıyor. Yani acaba bir, hangi kötülüğe karşılık olarak ne tür kötülük yaptı ki bu kent, Tanrı böyle bir... Şimdi bu bildiğiniz tipik babaların yaptığı günahların sonuçlarını evlatları yaşarlar. Yahudiliğin o teolojik ön kabulü, varsayımından hareket ederek acaba hangi günahtan dolayı bu adamların başına bu geldi, Tanrı böyle bir ceza verdi. Mesela bugün bile deprem ya da benzeri felaketlerde, Türkiye'de de aynı cümle Yahudi mantığının bir tezahürü olarak bizde karşılığını bulur. Acaba hangi günahtan dolayı Tanrı cezalandırdı bu insanları? Denkleme bu tür kötülükle, kötülüğün olduğu bir yerde bütün insanlar oradan uzaklaşır. Bakın, kötülüğe kimse sahip çıkmaz. Adam müteahhit kendi binasının 100 kişi ölüyor, adam bile ona sahip çıkmıyor. Yani bir yol bulmaya çalışıyor yani. Tamam. Ya kimsenin sahip çıkmadığı bir felaketi Tanrı'yla irtibatlandırmak bir defa etik olarak doğru değil. Yani o denkleme Allah'ı sokmak doğru değil. Diyor ki mesela bu tür kötülüklerden sonra, diyor ki bunları tadıyorsunuz tarihsel olarak, defalarca başınıza geliyor. Umulur ki dönersiniz diyor. Umulur ki dönersiniz. Demek ki insanın dönmesine, dönebileceği şartlar, kontrol edebileceği olaylar silsilesi vardır ki o silsileyi yeniden tanzim, yeniden insan faktörünün öne çıkarıldığı bir faili tespit ediyor Kur'an-ı Kerim. Umulur ki dönersiniz. Yani kim yaptı bu işi? Bu işin sorumlusu, umulur ki dönersiniz cümlesi kimi işaret ediyorsa o parmak, fail odur. Dolayısıyla insandır. Yani Kur'an-ı Kerim bu tür felaketlerde doğrudan insanı işaret ediyor. Bu antropolojik bir çözümlemedir. Biz ise Allah buna neden izin veriyor diye teolojik bir çözümlemeye, yani topu taca atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla felsefe tarihinin yaptığı hatalardan bir tanesi, sizin İbn Sina ve İbn Arabi referansınızda evet doğrudur. Felsefe aslında kötülük diye bir şey yoktur. Varlık iyiliktir, yokluk kötülüktür. her durumda varlık iyidir. Daha başka bir ifadeyle şunu söyleyelim. Varlık ve yokluk arasında yokluk ikincildir. Esas olan varlıktır, iyiliktir, onun hükmüdür. %80 diyelim iyiyiz, %20 de kötü olur. Onu da tolere edelim falan. Şimdi soru şu, gerçekten yaşadığımız dünyada ve tarihte iyilik birincil, kötülük ikincil midir çoğu bilginin savunduğu gibi? Bu yeni bir soru olsun. Yani ben yaşadığımız çağ buna dahildir. Katliamlar, açlık, sefaletler, göçler, göç yolunda bir mezarlığa dönen işte Akdeniz, Ege, bütün bunlara dikkate aldığınızda kötülüğün ikincil olduğu, yani ikincil derseniz tolere edilebilir bir nitelikte olduğu, dolayısıyla çok da abartmayın yani kötülük meselesini, kötüyü, öyle bir felsefenin doğru olmadığını ben düşünüyorum. Yani kötü gerçekten metafiziksel olarak analiz edilip çözümlenebilecek bir mesele olmaktan çoktan çıktı. Yani bir ortaya bir kötü olay geldiğinde, örnekleyelim, yani depremi verebilirsiniz, bir tedbirsizlikten dolayı aynı anda 300 madencinin göçük altında kalarak can vermesini, orada oğullar, kardeşler, babalar ölüyor gidiyor ve her biri birer sayıdan ibaret. Oysa her birinin birer hikayesi var. Çok değerlidir her biri. 300 kişi birden gidiyor. Şimdi mikrofonu uzattığınızda bir insan kader kelimesini, takdir kelimesini, Allah kelimesini ağzına aldığı anda anlayın ki, yani metafiziksel bir cümle kurmaya başladığında anlayın ki mesele vuzuha kavuşsun değil, tam tersi üstü örtülsün. Sorumlular ortaya çıksın diye değil, tam tersi sorumlular kaçırılsın cümlesi kurmaya başlıyordu. Bu kültürümüz bizim aynı zamanda. Bu kültür yani bizim içimize sinmiş. Kime uzatsanız mikrofonu aynı ifadeyi kullanıyor. Dolayısıyla kötülüğün olduğu bir yerde bir rehabilite cümlesi olarak insanlara bir cümlenin kurulmasını anlarım. O da bizim kültürümüz. Gidersiniz eve, taziyenizi yaparsınız. Allah verdi, Allah aldı dersiniz, tamam. Ama Nietzsche'nin de, Hannah Arendt'in de bize öğrettiği bir şey var. Bunu çok önemsiyorum. Diyor ki, kötü dediğinizde ve metafizikle, Tanrı'yla ilişkilendirdiğinizde bir meseleyi, faili bulamazsınız. Yani eğer Allah derseniz yapacağınız bir şey yok. Fail orada, ama kötülük de böyle. Kötü demeyin ona. Zulüm deyin. Zulüm deyin, haksızlık deyin, o zulmü yapanın, o haksızlığı yapanın kim olduğunu çok rahat bir şekilde işaret edebilirsiniz diyor. Dolayısıyla bu post metafizik denilen, yani kelimelerin içeriğinin bu dünyayı kuracak şekilde, içinde yaşadığımız dünyayı kuracak şekilde, buradaki gerçek faillere işaret edecek şekilde bir içeriğe kavuşturulması, öyle bir dilden bahsediyor Nietzsche'de, Hannah Arendt'te. Ben de bu kötülük meselesini tartışırken, yani benim temel tartışmam şu, o öyle insanın olmadığı bir yerde kötülük yok. Normalde böyle. İnsanın olmadığı bir yerde, yani kasırgalar essin, isterse 10 şiddetinde depremler olsun, dağların altı üstüne gelsin, kötülük kelimesinden bahseden bir insan olmadığı sürece, başına böyle bir felaket gelen bir insan olmadığı sürece kötü orada yok. Doğru mu bu? Doğru. O zaman bu kötülüğü bu şekilde fark eden, buna ilişkin bilinci olan bir varlıktır burada, öznede, nesnede. Yani bir olayın nesnesi kimse, öznesi odur. Her insanın kaderini kendi omuzuna biz bağladık. Her insanın kaderi kendi omuzundadır, kendi eylemleriyle. Kendi yapıp etmeleri onun kaderidir. Dolayısıyla bizim Allah'ın çözümlemem benim şu, diyorum ki şu tartışmamız mesela. Bir insan dese ki ya bu kadar kötülük oluyor, içimiz acıyor ama Allah buna bu kadar güçlü, kudretli ve her şeyi bilen ve her şeyi bilmenin yanında iyi olduğu için müdahale etme ihtiyacı da hisseden bir varlık neden buna müdahale etmez bütün bu kötülüklere dediğimiz anda Allah müdahale ediyor. Çünkü içimizdeki öfke Tanrı'nın aslında intikam adının yani azizün zintikam. Allah intikam hissiyle dolu olabilir mi? Düşünebilir misiniz? Allah'ın 99 isminden bir tanesi zintikamdır. İntikam hissi duyandır. Allah intikam hissi duyar mı ya? Yani ben duyabilirim. Benim çocuğuma bir zarar verene karşı ben bunu duyabilirim. Allah'ın İntikam hissi duymasını gerektiren hiçbir şey yok. Ne malını çalabilirsiniz ne çocuğuna zarar verebilirsiniz. Böyle bir şey yok. O zaman anlıyorum ki Allah benim içime o duyguyu koyarak intikam hissi duyulacak olaylar bu dünyada cereyan ediyorsa buna karşı bu hissi harekete geçirerek kendisi benim üzerimden müdahale etmek istiyor. Ya da benim içime merhamet duygusunu koyarak kendi Rahim ismini benim üzerimden tecelli ettiriyor. Yani insan, antropoloji, teolojik antropoloji diyorum ben buna, teolojiyi yani Tanrı ile ilgili konuşurken o kanala eğer siz insan faktörünü eklemezseniz ne peygamberler tarihini anlayabilirsiniz bu kadar peygamberin gelip de insanlara yol göstermesini, ne bu kadar kutsal kitabı anlayabilirsiniz. Yok Allah bunu yapmaya gücü yeterdi. O zaman gücü yeter, istediğini yapar. Ne peygamber gönderir, ne sizin bizim bize davette bulunur, ne çağrıda bulunur, ne bu kadar emir ve yasak orada olur, ne bu kadar dil dökülür kutsal kitaplarda, ne bu kadar kıssa anlatılır tarihin örnek olaylarını görün de aynı hataya düşmeyin diye. O zaman ya normalde tarih dediğiniz şey biz sadece sonuçlara odaklanmıyoruz ki, süreçlere. İnsan bir sonuç varlığı değil, süreç varlığıdır. Sonuç nihayetinde bütün süreçleri kontrol eden, etmeye çalışan insanın yaşadığıdır sonuç. Biz Tanrı'dan bugünkü Gazze olayı, şunu düşünüyor insanlar, ben biliyorum. Yani Allah'ın sevdiği, Allah'a dua eden, onun için mücadele eden insanlar var orada. Ve işte 23 bin kişiyi devirdi o insanlar. Böyle bir trajedi yaşıyor ve hiçbir şey yani Allah hiçbir şey yapmıyor. Yapmadı, yapmayacak. Yani işte Katoliklere göre Katoliklerde işte Hazreti İsa'nın çarmıhtaki son sözüdür. Ya Rabbi beni niye terk ettin ya? Beni niye terk ettin? Ya şimdi ben şunu yazdım. Hazreti Peygamber de terk edildiğini düşündü. Duha suresi. O da dedi beni niye terk ettin? Şimdi Allah diyor ki ma vedda'ke rabbuke ve ma kala. Rabbin seni terk etmedi. Yani bugün Gazze'deki insanları da Allah terk etmedi. Hazreti Peygamber'i de terk etmedi. İsa'yı da terk etmedi. Allah'ın olaylara müdahale şeklinin bizim üzerimizden olduğunu içimize yerleştirdiği gazap, öfkeyle, merhametle olaylara müdahale ettiğini biz çözemediğimizde, anlamadığımızda biz hiçbir şey yapamayacağız. Peygamberlerin, yani bu bir entelektüel mesele değil. Vahabi, Rüveyda, sevgili Rüveyda, bu meseleyi çözümlersek zihinsel olarak Tanrı bu işi denklemin neresinde, biz neresindeyiz? Bunu çözdük, denklemi düzgün koyduk. Dolayısıyla sonuç bekliyoruz. Değil, peygamberler tarihinin, peygamberlerin en önemli özellikleri çok zeki olmaları, çok iyi çözümleme yapmaları değil. Ulul azim diye Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin öne çıkarılan başat özellikleri kesin kararlılıklarıdır. Ulul azim, azimet dediğimiz şey, iradenin bir şeyi arzu etmenin, arzunun, iradenin bir şeye yönelmenin kastın yani en güçlü formudur, zirvesidir. Azim. Siz bir şey yapmaya azmettiğiniz zaman geri dönülmez bir şekilde o olay sizin nesnenize dönüşür. Geri dönülmez bir şekilde. Şimdi bütün insanların bugün Finlandiya bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılmaktan men edilsin dedi. Şimdi Müslüman bir ülke değil. Ama insanlık damarı, vicdan hala diri ve canlı bir millet bunu söylüyor. Bütün insanlar ayağa kalksın desin ki İsrail'in, yani bu ülkenin vatandaşları, İsrail pasaportu taşıyan insanlar o ülkenin sınırları dışına çıkamayacaklar kardeşim. Hiçbir ülke İsrail pasaportu taşıyan bir insanı kendi ülkesine kabul etmeyecek. Siz bir açık hava hapishanesine dönüştürün İsrail'i. Richard Walzer diye bir adam var. Masa üstünde kitabı var. Ara ara bakıp okuyorum. Kendisi Yahudi, Richard Walzer'ın. Siyonizme karşı Yahudilik diye bir kitabı var. Yani Siyonizm ve Yahudilik arasında tarihsel olarak kim Siyonisti, kim Yahudili bunun tarihini aktarıyor. Dolayısıyla Siyonistlik yapıp da başka insanlara hayatı dar eden Siyonistlere bütün vicdanı olan her insan hayatı dar edecek. Böyle bir dünyada böyle bir azim ve kararlılık, peygamber kararlılığı gösterildiğine bakalım sonuç alınıyor mu alınmıyor mu? Sonuç alınır. Dolayısıyla burada şu soru, Allah bütün bu kötülükler karşısında niye sessiz sorusu bunun net dinde, ne felsefede, benim felsefemde yani bunun yeri yok, bunun karşılığı yok. Doğru soru, biz insanlar olarak bütün bu olup biten karşısında ne yapıyoruz? Yaptığımız ortada sonuç yok. O zaman ne yapmalıyız? Bunu sorduğumuzda kötülüğün, işte kötülük bir şerden hayır çıkar mı? Şerden hayır çıkar. Yani dolayısıyla o denklemi çok iyi kurmak lazım. Ben metafiziksel dilin, teolojik dilin meselelerimizi konuşurken üstünü örttüğünü, açmaktan ziyade üstünü örttüğünü, bu anlamda da yani Allah'tan korkmamız gerektiğini düşünürüm. Yani bizim ilahiyat hocaları da buna dahildir, Diyanet de buna dahildir. Bir felaket karşısında açıklama yaparken eğer Allah'a iftira atıyorsak farkına varmadan, yani bu bizim imtihanımız dediğiniz anda Allah bunu sizin başınıza kasıtlı olarak bilerek getirdi. Buna sabredeceksiniz. Oysa benim imtihan yorumum şudur. İmtihan, insanın imtihanı kötü dediği olayın kökünü kazmak ve bir daha meydana gelmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Kökünü kazıyoruz.
Hocam şöyle bahsettiğiniz şeyler çok değerli. Metafizik alan içerisinden yorumlamak aslında çok da rahatlatmıyor. Başka bir muğlaklığa bizi sevk ediyor bahsettiğiniz şekilde. İnsan kendi inisiyatifini alabilmeli, yüzleşebilmeli, hesap verebilir olmalı. Bu konularda haklısınız. Bir de ama şöyle bir durum var. Yani inanan insanlar için, Tanrı'yı merkezine almış insanlar için. İnsan Tanrısını gerçekten önce tanımak istiyor. Nasıl bir varlık olduğunu. Bunu birçok felsefi konu zaten ele alıyor. Ama Kur'an üzerinden de gittiğimizde, şimdi sıfatlara baktığımızda Allah'ın kudret ve irade sıfatları zaten kötülük probleminden çok tartışılan sıfatlar oluyor. Bu kadar her şeye gücü yeten, her şeyi yaratmaya kadir olan Allah ve her şeyi bilen, başımıza gelecekte gelecek olanları da bilecek Allah'ın sessizliği gibi yorumlanıyor kötülük. Aslında bahsettiklerinizden anlıyoruz ki böyle bir şey değil. Mesela bugün okuduğumda Mülk suresinde Allah diyor ki biz daha iyi davran, hanginizin daha iyi davranacağını anlamak için bu dünya hayatını başlattık. Aslında bir davranış, en iyi davranışı yakalanması için bir sınanma başlıyor. Ama tabii bu iyilik kötülük meselesi burada o kadar sıkıntılı ki biz tabii ki bunu seçmedik. Buna belki maruz kaldık. Adem ve Havva ile başlayan bir hikaye. Sonuçta bir kötülük vardı. Hikaye ancak böyle başlayabilirdi yasak elmayla. Bugüne kadar geldi ama şunu insan istiyor. Bu kötülüğü maruz kaldıktan sonra bu muattıla meselesi giriyor. Yani Tanrı yarattı ve kenara mı çekildi? Yani benim duamın anlamı ne olacak? Yani niçin dua ederiz? Şimdi ben duayı sizin söylediklerinizden şöyle anlamlıyorum. Yani anlama sokuyorum. Yani beni ehlileştirmesi için aslında Tanrı'nın sesi var. O bahsettiğiniz sıfatlarda ya da Allah'ın müdahalesi benim içimden gelen Tanrı'nın ilhamıyla ortaya çıkan bir şey. Yani ben hayatta Allah'ın ilhamını, işaretleri bir yerlerden aramalıyım. Kendimi bununla ehlileştirip buna müdahale etmeliyim. Tanrı burada. Ama Kur'an metnine baktığımızda da daha sanki apaçık yardımlar varmış gibi anlatıldığı için ya da biz böyle genelde klasik eğitimde hep buna odaklandığımız için gerçekten dışarıdan artık birisi bir şey yapsın, Tanrı komut bir şey yapsın diye bekliyoruz. Şimdi doğanın değeri nedir? Doğayı ne şekilde etmek lazım? Doğa Tanrı'yı harekete geçirir mi? Bir karşılığı var mı gerçekten? Kenara yaratıp kenara mı çekildi? İnsan bunu anlamlandırmakta zorlandığı için bunu soruyorum. Yoksa bu şey konusunda haklısınız. Takdir, kader zaten artık buraları çok önden halletmiş olmamız gerekiyor. Yani bunlar çok kaçamak cevaplar bu cevabı veren insanlar için. İnanan insanın o ızdırabını ben biraz açmaya çalıştım. Buyurun hocam.
Harika, harika bir yorumdu. Siz Rüveyda, en son yaptığımız programdan sonra Aydın'dan bir değerli bir hocamız aradı. Dedi ki hocam dedi sizinle o program yapan Rüveyda Hanım dedi çok derin bir hanım dedi ya. Abi şimdi bunu da burada söylemiş olayım. Çok derin bir hanım o dedi. Dedim tamam güzel.
Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum hocam. Teşekkür ederim.
Hocam şu anda da çok sıkı bir soru geldi yani. Onu
çok sıkı bir soru geldi. Çok sıkı. Şimdi bu önce şu Allah'ın kudreti, Allah'ın iradesi, Allah'ın ilmi. Bu bizim klasik mezheplerimiz. Allah'ın bir sıfatını kendi mezheplerinin belirleyici karakterine dönüştürmüşler. Mesela Eş'ariler, Eş'ari mezhebinde Allah kadiri mutlaktır. Her şeye gücü yettiği için bir meseleyi tartışırken onun kudretine halel getirmeyecek şekilde tartışmanız gerekir. Mutezile mezhebinde Allah'ın adaleti ve tevhidi ama özellikle adaleti önemlidir. Bir meseleyi tartışırken onun adaletine sakın bir halel, bir zarar gelmesin. Maturidi mezhebinde Allah'ın hikmeti öne çıkarılmıştır. Hikmete aykırı düşebilecek bir cümle sakın kurmayın. Mezhep karakteri şimdi aslında üçünü de dengede tutacak bir senkretik yapıya belki ihtiyaç var. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela absürt bir şey ortaya çıkıyor. Gazali'nin El İktisat Fil İtikat adlı eserinde bu soruyu soruyor. Ama Allah'ın kudretini koruma güdüsüyle bir cevap veriyor. Yani hayatı boyunca çok kötülük yapan, ahlaksız bir adamı Allah istese ebediyen cennetiyle ödüllendirebilir mi? Buna makul bir kafa doğal sonuç olarak kurduğunuz öncül, koyduğunuz öncüllerden eğer makul bir sonuç çıkaracaksanız ahlaksız, her türlü kötülüğü yapan bir adam dediğinizde mantık size der ki bu adam cezayı hak ediyor. Gazali diyor ki Allah bunu ebediyen ödüllendirebilir mi cennetinde? Ebediyen. Verdiği cevap evet. Ahlaklı bir adamı ebediyen cehenneminde tutabilir mi? Paradoks. Bana sorarsanız hayır derim ben. Sokaktaki bir adama sorsanız hayır der. Gazali diyor ki tutabilir. Tutar mı tutmaz mı ayrı. Ama tutabilir. Neden? Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. Kudreti.
Ama şimdi bir tane çıkıyor ortaya.
Ama işte absürt bir şey ortaya çıkıyor. Aynı soruyu Maturidi'ye soruyoruz. Maturidi diyor ki hayır. Ahlaklı bir adamı cehennemine koyamaz. Ahlaksız bir adamı da cennetine koyamaz. Sebep hikmetine aykırıdır. Açıklayamazsın diyor. Hikmetine aykırıdır. Dolayısıyla şimdi seçtiğiniz kelimenin genetiği sizin düşüncenizi bozabiliyor. Bak bozabiliyor. Şimdi Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmini öne çıkaran adam madem ki Allah her şeyi biliyor. Senin geleceğini de biliyor. Yapıp edeceğini de biliyor. Bildiğine göre onlar o şekilde senin bilgini zorunlu olarak yapmanı gerektirir. Çünkü Allah'ın bilgisinde değişiklik olmaz. O zaman senin yapıp ettiklerinde özgür değilsin. O zaman tam bir katı determinizm vardır. Özgür irade diye bir şey yoktur. Geçmiş olsun. Bir dakika içerisinde insanı diğer bütün varlıklardan ayıran en temel güdüsü iradesidir dedik. İradesidir. Yani bilgisi bile değil. Hayvanlarda bile belli bir bilgi birikimi vardır, tecrübe. İçgüdüleriyle yaparlar. Biz ona bilinç deriz bizde. Onlar da içgüdülerdir ama bilirler. İnsan iradesiyle kendisine yani mekanizm yok, mekaniklik yok. Ya bir aç bir aslana, aç bir köpeğe bir şey gösterdiğinizde onun peşine koşar. Yani aç olan bütün varlıklar, ama aç olan insan aç olsa da mekanik davranış sergilemez farklı bir şekilde. İşte oruç tutacağız. Bir düşünün. Yani iradedir insanı diğer varlıklardan temel olarak ayıran. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu programda ikinci kez altını çiziyorum. Peygamberlerin altı çizilen, onu diğer insanlardan ayıran, tarihin aktif öznelerine dönüştüren temel vurgu ulul azim olmalıdır. Kesin kararlılıklarıdır. Azimet bir irade, güçlü iradedir. Dolayısıyla insandan bahsettiğimizde mekanik, bu dua meselesinde de böyledir. Dua meselesinde de böyledir. Mekanizmin, bir makinenin parçası değil. Makinenin bir parçası değil. Özgür bir şekilde hareket eden, farklı sonuçların olabildiği bir dünyada sonuçları etkileyebilecek bir aktör olarak kendisini konumlandırabilen, böyle değerli gören bir varlık olarak kendinizi tanımlıyorsanız, duanız zaten harekete geçmiş ve kabul olmuştur. Ya ey Rabbim, ben bu sınavdan geçeyim diyen bir zat, kesin kararlı, yani iradenin güçlü formları var. Sevgili Rüya.
Yani hocam, irademiz duamızdır diyoruz o zaman.
Efendim?
İrademiz duamızdır diyoruz o zaman.
Ay, ama bir şey var orada. Şimdi bir şeyi arzulamak, şimdi irade ile arzu ile azim arasında safalar var. Ya yani bir şeyi arzu ederiz. Bu daha başlangıç. Arzu ediyorum. Sonra bu arzumu o amaca doğru kast yönelirim. O amacı gerçekleştirmek için kast yönelirim. Yönelimsenlik, intentionality dediğim şey. Buna azmi müsemmam diyor. O aşamaya doğru gidiyorum. Öyle bir noktaya geliyorum ki şimdi dua dediğiniz şey bizim en son, yani başta değil, arzu aşamasında değil. Bütün süreçleri bitirdikten sonra, bütün insani ihtimalleri tükettikten sonra, en sonda öyle bir noktaya geliyoruz ki orada ilahi olanla tanrısal olan buluşuyor. Dua dediğiniz Tanrı'nın bana olan çağrısıyla benim Tanrı'ya olan çağrımın ortak kesiştiği alanın, sınırın çizgisidir. Ve orada öyle bir duanın reddedilme ihtimali yoktur. Yani duanın kabul edilebilmesi için insani olanla ilahi olanın ikisinin iradesinin güçlü bir şekilde kesişmesi gerekiyor. Sizin o şeyi arzu etme aşamasından kesin isteme aşamasına gelmeniz geri dönülmez bir şekilde. Bunu istiyorsanız o sizin için gerçekleşir. Ama bu dua dediğiniz şey ciddi bir şeydir yahu. Yani öyle yani gündelikte tamam kullanalım, gündelik dilde de bu çok, her şeyde Allah'a dua ediyoruz, tamam edelim, ama ya bir makuliyet, her şeyin bir makuliyet zemini var nihayetinde. Eğer şunu kabul etmek lazım, gelecekle dua dediğiniz şey bir gelecek talebidir, gelecekle evet. Alakalıdır, doğru mu? Gelecekle evet. Alakalıdır. Gelecek nedir? Gelecekte bir defa henüz belirlenmiş hiçbir olay yoktur ve geleceğin en temel belirleyeni ihtimaliyattır. Yani ihtimaller alanıdır. Gelecek ihtimaller alanıdır. Bu ihtimallerden sizin en fazla üzerine yoğunlaştığınız bir ihtimal var. Onu seçiyorsunuz. Ona yöneliyorsunuz ve Allah'ın da o iradede size destek olmasını istiyorsunuz. Bundan daha mükemmel bir şey yok. Harika. Doğru yoldasınız ve devam edin. Bu azim varsa o gerçekleşecektir. Ama şöyle bakarsanız, ben dua ettim ya Rabbi, bak aklında bulunsun, ben senden şunu istedim, ha unutma onu. Ben şimdi işim var, gidip onlarla uğraşmam lazım, ama sen lütfen unutma benim, yani duamı da ettim sana, mümkünse bir ara gerçekleştir. Bu dua falan değil. Bu birleşme yok. İki iradenin birleşmesi yok. Ayrı ayrı rotalara çıktık yani. Kusura bakmayın, ben anlaşıldı zannediyorum. Yani o, evet yani bu, ama bir müminin bir müminin duası çok ciddidir. Allah bunu çok ciddiye alır ve biz şuna inanıyoruz. Külle yevmin hüve fî şe'en. Allah her an bir iştedir. Buna inayet doktrini yahut lütuf doktrini dediğimiz budur. Her an bir iştedir. Dolayısıyla bir insanın yöneldiği bir meselede kendi insani sınırlarına kadar her şeyi yapıp ettikten sonra Allah'tan bir şey talep etmesi müminliğin şiarındandır. Yani bu güzel bir şeydir. Tevekkül, buna tevekkül de diyebilirsiniz. Duayı tevekkül kelimesini işin içerisine koymadan, denkleme koymadan tartışmak yanlış olur. Allah bunu istiyor. Diyor ki beni tıpkı şunun gibi bir davada çok iyi bir avukata ben danışıyorum ve işlerimi ona güvendikten sonra diyorum ki bu iş sende. Ben yapabileceğimi yaptım. Benzer bir şey. Allah diyor ki beni vekil tayin edin diyor bu tür meselelerde. Ben bu güveni boşa çıkarmam diyor ama insani olanı tükettikten sonra, o sınıra geldikten sonra.
Hocam pardon canım abi.
Özür dilerim, sözünüzü kestim ama şimdi bir süredir aslında merak ettiğim bir konu var hocam. Şimdi kartezyen dualizm hayatımıza girdikten sonra, yani bu mesele devreye girdikten sonra şüpheciliği biraz aklı, yani aklı öne çıkarttık ve şüpheciliği devreye aldık. Bunu yaparken de o dualitenin getirdiği bir pratikle işte kötünün karşısına iyiyi, çirkinin karşısına güzeli koyduk. Fakat burada şöyle bir şey oldu. Tanrı'yla ya da kutsalla olan irtibatı kaybetmeye başladık. Bu irtibat eksikliğiyle birlikte belki de insanı kutsallaştırmaya başladık. Yani onu daha farklı bir noktaya, insanı daha fazla öne çıkartan bir noktaya vardı bu süreç. Hannah Arendt gibi düşünürler ise insanın aslında kötülüğe meyilli olduğunu söyleyerek insanın aslında kutsal olmadığını ortaya çıkarttı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Çünkü eğer Hannah Arendt haklıysa bugüne kadar gelen bütün dinler ya da oluşturulan bütün ahlak felsefeleri insana iyi ve sevap için ya da olumlu bir dünya kurmak için bazı kaideleri ya da kuralları anlatmaya ya da dikte etmeye çalıştı. Bu açıdan baktığımızda aslında kötülüğün kaynağı Tanrı değil insandır diyebilir miyiz?
Yani bu güzel bir çözümleme. Bunun tarafları var. Yani bu söylediğiniz Eflatun'a kadar gidiyor. Aslında yani felsefenin milattan önce 500 yıldan itibaren tartışmaya başladığı bir meseledir. Yani Eflatun'un parmağını göklere, yukarıya doğru kaldırdığı, Aristo'nun aşağılara, buralara işaret ettiği o hermenetik resim çok şey anlatır. Yani ideal olan, iyi olan, güzel olan her şey yukarıdadır, yukarıdan gelir derken Eflatun bir idealar dünyası kuruyor ve bir anlamda aslında sanatsal bir tablo çiziyor bize. Yani gerçek olanı, gerçek olandan bizi biraz uzaklaştırıyor. Gerçeği biraz kaçırıyor. Aklın çirkin olanı, yani aklın Allah'ın insana verdiği en büyük nimet olarak anılmasının sebeplerinden birisini ben şöyle tanımlıyorum. Aklın görevlerinden bir tanesi çirkinliklerin fotoğrafını çok net bir şekilde çizmek. Çirkini göstermek yani. Bir fotoğraf makinesi gibi. Bir sanatçı natürmont bir eser yapar size. Bir tabiat resmini çizer ve ışığı kendisi ayarlar, parlatır. Gerekirse bir yeri böyle karartır falan. Oynar üzerinde, size gerçek haliyle resmi göstermez, ideal olarak gösterir. Sanatçı gibi değildir aklımız. Aklımız bir fotoğraf makinesi gibi gerçeği çıplaklığıyla çeker ve der ki kardeşim yaşadığınız dünya, insanın tabiatı bu. Hannah Arendt'e işaret ederken söylediğiniz gibi. İnsan bu. Yaşadığınız dünya mesela ontolojik olarak işte biz varlık iyidir diyoruz. Tamam. Yani varlık iyidir. Ama insanın bulunduğu düzlem söz konusu olunca işler karışıyor. Anlıyoruz ki varlık tek başına olduğu zaman iyi ama ahlaklı ya da ahlaksız olabileceği 50-50 ahlaklı da olabilir insan, ahlaksız da olabilir. Yani insanın ayet-i kerimenin söylediği gibi fe elhemeha fucuraha, yani insana kötülükler de kodlanmış, biliniyor. Ve takvaha, iyilikler de kodlanmış ve biliyor. İnsanın doğasında iki tarafa da eğilimi var. Bunu bizim kelamcılar mülayemet, iyiye doğru eğilimimiz de var. Münaferet, kötüye doğru eğilimimiz de var. Ama iyiyi severiz, kötüden nefret ederiz. Tamam, kötüden nefret ederiz de bu kadar kötülüğü çok seven ve onlar üzerinden de prim yapan bir dünya var ortada. O zaman akıl şunu diyor, tamam, böyle bir ihtimal var dünyada ama bu ihtimalde iyiliğin hakim olmadığı, yani yaşadığımız dünyayı fotoğrafını çektiğimizde ben şunu görüyorum. Bu kadar peygamberin gelmesi, bu kadar felsefecinin, filozofunun ahlak felsefesi yapması boşuna değil yani. Ben hep verdiğim örnektir, işte Kant en yakın isim olduğu için ebedi barış üstüne risalesini yazdığı zaman adam bir han duvarında gördüğü mezarlık resminden esinlenerek adam o kitabı yazıyor. Bir ironi var yani. Ebedi barışı herhalde ancak mezarlıkta olacak diye. Çünkü bunu yazdığında Avrupa kan revan içerisinde. Sonrasında ne oldu? Değişen hiçbir şey yok. Daha büyük katliamlar. Öncesi de hakeza. Tarih hep böyle gelmiş. O zaman mesela iki insanın ya da insanlığın diyelim iki büyük yetisi var işte. Bunlardan bir tanesi o fotoğrafı çekmek. O fotoğrafı çektik. Çok çirkin bir fotoğraf. Dünyada 8 milyar insanın yaşadığı bu dünya, herkese yetebilecek bir dünya. Bakın, herkese yetmeyecek bir dünya olsaydı kötülük olmazdı. Elimizdeki bu derdik. Ya herkese yetebilecek bir dünyada insanların çok büyük bir kısmı sefil bir yaşam sürüyorsa bu kötü bir fotoğraf. Peki insana verilen ikinci yeti işte o peygamberlere verilen yeti. Ulul azim dediğim irade yetisi. İrade de var olana rıza göstermez. Onun için mesela devrimler, devrimleri yaratanlar filozoflar değildir. Devrimleri yaratanlar toplumun en akıllıları değildir. Onlar fotoğrafı çekerler. Sonra sürüler halinde insanlar, hayatından memnun olmayan insanlar o devrimleri yaratırlar. Yani irade devrimi yaratır, akıl değil. Akıl değil. Bütün devrimlerin tarihine bakın. Adam hesap kitap yapar çünkü. Ya bir devrim yapacağım, benim çoluk çocuğum var, kurulu düzenim var diye azıcık böyle kafayı çalıştıran adam en iyisi oturayım oturduğum yerde diyecek. Şimdi bu fotoğrafı çektikten sonra ben insanın, yani bir anlamda trajedik, trajik bir şey, yani trajedyada bir yani temel özelliği olarak trajedilerin biliyorsunuz hep seçkin insanların, aristokratların, yöneticilerin hayatını anlatır trajedya. Tragedyalar, komedya diğer türün, ikinci türün tersine. Komedya dediğimiz halkı anlatır. Evet. Halkı anlatır. Tarih sadece trajediden değil, aynı zamanda komedyadan da ibaret. Yani ama yaşamın trajik, hala trajik bir şekilde, yani tarihin bütün aktörleri, kurucu aktörleri bana sorarsanız, büyük büyük aktörler dediğimiz insanlar, yani krallar, efendime söyleyeyim, filozoflar, o büyük kesim, onların sebep olduğu trajedya dediğim orada bir sıkıntı var. Yani dünyayı kuran, dünyayı kuran ve yöneten akıl şu an için içinde, bunun içerisine ekonomik tutum davranışlarımızı, tanımlamalarımızı, bütün bunları koyabilirsiniz. Yani kapitalizmi koyabilirsiniz, neoliberal taleplerimizi koyabilirsiniz. Bütün bunları dinin belki İşte sekülerlikle birlikte işte buna postsekülerite bu tartışmayı yapıyor bugün. Sekülerlik diye biz 200 yıldır geldiğimiz sonuç işte budur. Yani geldiğimiz sonuç budur. Dolayısıyla bir sekülerliğin, modernitenin, dinin bir reflektif filozofi dediğimiz aynayı kendisine tutarak bütün bu olup bitende nerede kusuru, suçu var diye bir eleştiri kültürü getirmesi gerekiyor. Ben insanın, yani sizin söylediğiniz insan eşrefi mahlukat, bunu insanı ya da zübdeyi alem, evrenin özü, tamam güzel bunlar. Peki ortadaki sonuçtan kim sorumlu? Yani onun için belki diyorum ben bu Habil Kabil hikayesinde, kıssasında haklı olanın öldürülmüş olmasını bence içinde yaşadığımız dünyanın küçük bir prototipi olarak sanki Allah bize sunuyor ve dikkat edin diyor. Yani dikkat edin, tedbirli olun, yaşadığınız dünyada bu tür olaylar olacak, tedbiri alın, dikkatli olunun bir örneğini sunuyor bize gibi geliyor. Çünkü ağırlıklı olarak öyle gelmiş. Yani çok ayet-i kerimelerde çok sık böyle can, belki ümidi azaltacak şekilde bazı referanslar var. İşte yozlaşmalar, bozulmalar, kötülükler karşısında sizin engel olmanız gerekmez miydi? Bu işe bir dur demeniz gerekmez miydi? Ama içinizden bir avuç insan hariç buna karşı çıkmadınız diyor. Öyle anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim insanların tarihin fotoğrafını çekerek bu gerçeği önümüze getiriyor. Bir avuç insan dediği yaratıcı azınlık Arnold Toynbee'nin medeniyetin yaratıcısı olarak gördüğü bir avuç insan dediği creative minority olarak adlandırdığı o ismi Kur'an-ı Kerim'de illa kalila, ya bir avuç insan hariç bu tür yozlaşmaya kimse sesini çıkarmadı, kimse umursamadı diyor. İnsanların büyük bir kısmı bizim bu endişelerimizden hiç bana sorarsanız umurunda değil. Felaket kendilerini bulana kadar duyarsız bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Bu Nietzsche'nin o Beyond Good and Evil, iyi ve kötünün ötesinde, yani iyi ve kötünün daha ötesinde bir form arayışına bizim ihtiyacımız var. Yani biliyorsunuz bu iyi ve kötünün ötesinde Nietzsche'nin kitabının adıdır. 100 sayfalık bir kitap, okunmasını öneririm. Ama iyi ve kötü tartışmasına hangi filozof, hangi teolog üzerinden yaparsak yapalım bunu aşamayan insanı denklemin ana unsuru, yani insan bir şey yaparsa ki onu yapacak, iyi yapacak olan insanı nasıl var edebiliriz sorusunu soracağız. Ya bunun başka şansımız yok. Yani ahlaki olarak güven endekslerinde bilmem kaçıncı sırada çıkarsa, yani bir Müslüman toplum, yani güvenilmez toplumlar içerisinde başı çekerseniz sizin Allah'a inancınızın, Allah'a duanızın, ben buna geçen bir yayında öyle ağzıma geldi söyledim, sonra da onu öne çıkardılar. Ahlaksız dua diye, Rüveyda sen sordun ya, ahlaksız dua. Yani bir insandan bir şey isterken bile yüzün olsun derler. Böyle bir yaşamı kuran, böyle bir hikayeye aktörlük yapan bir insanın hiç bunları yapmamış gibi, yani böyle bir dünyayı kurmamış gibi Allah'tan bir şey istemeye yüzü yok bana sorarsan, bu ahlaksız bir dua. Yani dolayısıyla daha iyi bir dünyayı kurabilmek için daha iyi insanı nasıl yetiştiririz? Nasıl yetiştiririz? Buna felsefe nasıl el atar? Buna İktisat nasıl el atar? Buna din nasıl el atar? Buradan bakmak lazım. Yani bu şuna üzülüyorum ben. Yani sizin ekonominizin can çekiştiği bir yerde, hukukunuzun can çekiştiği bir yerde, eğitiminizin can çekiştiği bir yerde, bir kötülük meydana geldiği zaman bunu Tanrı kelimesiyle irtibatlandırmak aslında ekonomiyi, hukuku ve bütün diğer alanları ibra etmek, temizlemek olur. Yani bu bileşik kaplar gibi bu iş mesele. Hiçbirisi, yani bu sistem eğer bir sistem meselesiyse ki öyle, sistem tek bir unsurdan meydana gelmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bütün aparatları, bütün tamlayıcı, bütünleyici parçaları masanın üstüne yatırmak lazım. Öyle bakmak lazım meseleye.
Hocam bir de şunu sormak istiyorum biraz bu bilme konusu üzerinden gidersek. Tanrı ile insanı bilmesi mutlaka farklı. Fakat yani bu sınırlı Tanrı, yani sınırlı Tanrı kavramı okurken orada çıkan sorunlardan birisi. Yani Tanrı'nın bilgisi objesini var kılması, yani gerçekleşmesi, yaratması olarak geçiyor ya da konuşuluyor. Şimdi kötülüğe baktığımızda tamam, kötülüğü yaratıcısı olarak nasıl ele alacağız? Yani o kötülük Tanrı'da var mı? Yani kendisinden sadece iyilik mi sadır olur? Tamam, iyilik sadır olduysa bir kötülük imkanı ortaya çıktı insan üzerinde, insanın kendi kodlarında, ki hikaye öyle başladı. Buna izin veren Tanrı, bunu bilen Tanrı, bildiği şey yaratma olarak da çıkmıyor mu? Sonuçta insan bilmediği şeyi de var edemez, yaratamaz aslında. Burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Bu çok tartışılıyor. Gerçekten Tanrı öz olarak iyi midir? Eğer madem iyiyse bu kötülükler nasıl ortaya çıkar ya da neden çıkar? Bunu bilmesi, yaratması da onun işe el atması ya da bir nevi de fail olması değil midir? Bunu merak ediyorum.
Allah kötülüklere bakıyorum yani, hocam. Birkaç dakikamız kalmış.
Birkaç dakika içerisinde özetlenebilecek basitlikte bir soru. Çok zor bir soru görünüyor ama iki dakikada özetlenebilecek bir soru. Bir, ilke. Allah'ın iradesi hiçbir zaman insanın iradesiyle çatışmaz. Yani insan bir şey yapmak istiyorsa ilahi irade o iradeyi bloke etmez. Bu teolojinin, yani kelamın birinci ilkesidir. Dolayısıyla iradeyi cüz'iye deyin, özgür insan iradesi deyin, ne derseniz deyin, kelamcılar insan bir şeyi istiyorsa o iradeyi gerçekleştirmesini Allah engellemez. Yani kalkıp şuradan aşağı atlamak istiyorsa bir adam, Allah onu engellemez, engellemiyor da. Doğru mu bu? Doğru. Peki buna razı mı? Hayır. Yani Allah'ın bir kötülüğe razı olması ile... Bak, razı değil. Kötülüğe razı mı? Kötülüğe razı değil. Peki kötülüğün olmasına izin veriyor mu? Bakın soruda sıkıntı şurada. Eğer kötülüğü yapmayı irade sahibi bir varlık istiyorsa, işte Allah'ın iradesiyle o insan iradesi hiçbir zaman çatışmaz diyor bize kelam. İnsan iradesi fiilin, mesela Maturidi'nin en güzel tespiti odur. Biz bir fiilin yaratıcısı kimdir? Allah mıdır? Bir eylemin yaratıcısı Allah mıdır, insan mıdır diye Eş'ariler sorar. Evet. Ve orada öyle bir çözümleme yapar ki insan güme gider. Maturidi diyor ki biz bir fiili kim yaptı diye sormayız. O fiili kim istedi, irade etti diye sorarız. İnsan bunu irade ettiyse otomatik olarak, sonuç olarak onun faili o. Dolayısıyla kötülüğü de, iyiliği de ayeti kerimeler okumaya gerek yok ki. Kötü karada ve denizde meydana gelen bütün kötülükler insanın elleriyle kazandıklarının sonucudur. Ayeti kerime bunu diyor da, demese de bunu insan zaten görüyor. Sorumluluğu hissediyor zaten kendisi.
Hocam eylemsel anlamda eyvallah. Zaten insan bunu gerçekleştiriyor o iradeyle. Bunda sıkıntı yok. Kötülük fikrinin oluşması. Yani o fikrin yaratımı da demeyeyim aslında. Yaratıcısı da tamam. Fikir, yani o şimdiden hikayesidir belki de. Bu fikrin olması Tanrı'da da bir kötülüğü meydan oluşturmuş mudur? Yani Tanrı'da bu duygu var mı ki bir kötülük fikri olarak? Hani eylemini insan yapıyor mu o fikir?
Şimdi bu işte ontolojik anlamda tartışmada deniyor ki evrende var olan her şey Allah tarafından bilindiğine ve yaratıldığına göre, o her şeyin içerisinde bu kötülük de olduğuna göre onu da Allah yaratmış olmuyor mu? Doğal olarak o sonuç çıkıyor. Bu ontolojik olarak her şeyi bilmek, yaratmak kontrol anlamında, hakimiyet, egemenlik anlamındadır. Yani onun bilgisi, kontrolü ve onun iradesinin dışında hiçbir şey yok. Bu Allah kelimesinin içeriğini doldurmak için böyledir. Bunu biz söylüyoruz. Yani bu teolojinin bir ilkesidir. Madem ki Allah'tır, Allah kavramına layık bir içerik oluşturuyoruz. Tamam. Doğru. Sıkıntı yok. Fakat bir şeyde ikinci bir aşamaya geliyoruz. Ahlak kavramının devreye girdiği yerde Tanrı'nın kudreti, bilgisi ahlaki öznenin yani insanın bilgisine, insanın iradesine ikincildir. Örnek, ihdina sıratel müstakim. Yani diyor ki ayet-i kerime, eğer siz sıratı müstakimi talep etmezseniz Allah size sırat-ı müstakimi ne gösterir ne verir. Yani ilk talep insandan gider. Bakın biz daha Fatiha 1. sure başlıyoruz. İhdina. Biz istersek, özne olarak biz varsak Allah'ın iradesi bizim irademizi burada takip ediyor. Hep diyorum ki kozmik sistemde ne kötülük var? Kozmik sistemde ne bir aksilik var? Ferci'il basara hel tera min futur. Yaratılan kozmik sisteme dön bak bakalım bir yerde bir çatlak diye bir yerde bir eksiklik var mı? Yok. İnsanın olduğu sisteme dön bir bak diyor ayet-i kerime. Cahillik orada, zulüm orada. Yani ayna tutuyor bize. Diyor ki bakın bulunduğunuz etik sistem, ahlaki düzlemde cahillik var, zulüm var ama siz zalim değilsiniz. Doğanızda zalimlik yok. Niye? Kur'an-ı Kerim'in seçtiği kelime zalumdur. Zalim, karakter itibariyle zalim. Zalum, bile bile zulmü tercih edendir. Cahil, karakteri cahildir. Cehul, Kur'an'ın seçtiği, bile bile cehli tercih edendir. Dolayısıyla diyor ki tercihlerinizi yanlış kullanıyorsunuz. Tamam insansınız, tercihlerinizin sonuçlarını yaşıyorsunuz. Ama yaşadığınız dünya öyle gösteriyor ki tercihleriniz yanlış. Kişisel olarak iyi olsanız bile nihayetinde bir bütünün parçasısınız ve o parça zorunlu olarak olumsuzlukları yaşıyor. Yaşadığımız bugün bu. Sebep olmadığımız sonuçları yaşıyoruz. Yani ben küresel doğal olarak tabii ya insansanız küresel ısınmaya bizim katkımız yok mu? Var. Başkası kullanıyor da hayır senin kullandığın arabada emisyonuna dikkat edersen o da gaz yukarıya bırakıyor. Öbürünün kullandığı parfüm, yani olup bitenden hepimiz bir şekilde sorumluyuz. Lale o duyar, umulur ki dönersiniz. Şimdi nereden döneriz, nasıl döneriz? Ya, kıyamet kopmadan dönebilir miyiz? Yani kıyamet, o bildiğimiz kozmik kıyameti asla ondan bahsetmiyorum. Yani kozmik kıyamet beni hiç ilgilendirmiyor, Allah'ın işi. Ama deprem olduğu zaman o insanların kıyameti kopuyor. Bir sel gelip insanlar 50 kişi öldüğü zaman o insanların kıyameti kopuyor. Ya da benim çocuğum dışarı çıkıp da akşam eve dönecek mi dönmeyecek mi diye ben evde korkudan yani sağlam dönecek mi diye eğer ödüm patlıyorsa benim her gün kıyametim kopuyor. Bunlar bireysel, toplumsal, çevresel kıyametlerdir. Yani teolojinin yaptığı, kelamın, itikadımızın bize yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi Kur'an'ın bugüne hitap eden dilini geleceğin diline çevirerek, ahireti öteleyerek maalesef boşa düşürmeleridir. Yani Ye'cuc Me'cuc diyor, toplumu fesada uğratan tipler diyor, bu içimizde yaşayan adamdır. Apartmanın da alt kattadır, patronundur, bir büyük şirketin sahibidir, bir devletin başındaki adamdır. Sen bunu alıp da tarihte Moğollar mıydı, Çinliler miydi, Türkler miydi tartışırsan kitaplarda bu topu taca atarsın. Ya da Dabbetül Arz diyor, yerin hareketi, sen yerden bir canavar çıkacak konu, bir mitolojik dil üretirsen topu taca atarsın. Oysa Dabbetül Arz, yerin hareketiyle, yeryüzünün hareketiyle ortaya çıkacak bütün felaketlere karşı bir uyarıdır. Çevresel felaket, çevresel kıyamet. Ama kıyamet denilince aklımıza bizim dünyanın sonu geliyor. Evrenin, gezegenin ya da sis güneş sisteminin sonu sana ne, bana ne? Ayet-i kerime onu kendimden bile saklayacağım neredeyse bilgisini dediği şeyin üzerine ne gidiyorsun? Bilgisini Allah kendimden bile saklayacağım neredeyse dediği konu hakkında ne konuşuyorsun be kardeşim? kitaplar, ciltler dolusu kitap nasıl yazıyorsun bilgisini sana vermediği konuda kendinden bile saklıyorsa, o zaman anla ki yaşadığın dünyayı kurmaya yönelen bir kutsal kitap var. Allah da yaşadığın dünyayı kurmaya çabalıyor. Bütün çağrısı bu. Bu çağrısı sana. Onun çağrısını dikkate almadan, bizim ona olan çağrımızın da dikkate alınmayacağını üzülerek, yani bu karşılıklılık, mütekabiliyet çalışıyor Allah'la aramızda da yani. Karşılıklı yani. Üzgünüm, bu biraz negatif bir dil oldu. Ama akıl çirkin olanın fotoğrafını çekecek. İrade de oradan nasıl kurtulacağım diye bir azmedecek. Peygamberlerin sünnetidir bu.
Kesinlikle. Çok güzel bağladınız hocam. Yani çok keyifliydi. İyi ki varsınız. Bizi aydınlatıyorsunuz. Ya, ve gerçekten bu sohbetler büyük bir tatmin yaratıyor. Bu çok değerli.
Estağfurullah. Ben Baha Bey şahit tutuyorum. Ben Rüveyda'yı övdükten sonra Aydın'daki arkadaştan bana daha güzel cümleler kurmaya başladı, farkındaysanız.
Ya bilmiyorum. Psikolojide bunun etkisi olabilir mi? Yok. Siz bizim için etkilemezsiniz hocam ya. Yani güzel muhabbet arasın. Önemli olan o zaten hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Güzel, sağ olun.
Keyifliydi. Hassas bir konuydu. Umarım izleyenler de bundan istifade etmiştir. Ayrıca Baha Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, değerli katkıları oldu.
Ben teşekkür ediyoruz Baha Bey'e katkı için. Yine alabiliriz Baha Bey'i. Yani biz beğendik.
Evet, güzel oldu. Daha böyle bir program oldu bence. Yapalım. Güzel konularla bir araya gelelim inşallah. Buradan izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay yine güzel bir konuyla inşallah beraber olacağız. O zamana kadar esen kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar olsun. Görüşmek üzere.
Tamam.